Ayrım 21. Sayfa 163. Zeyd, neredeyse içgüdüsel olarak artık gökyüzünü kaplamaya başlamış olan yıldızlara bir bakış fırlattı. Ufuk çizgisini aşan, kayan bir yıldızın bıraktığı ize benzer ışıltılı bir iz gördüğünü sandı. Dudaklarından diğer ikisinin dikkatini çekecek kadar yüksek bir sesle bir selam çıktı. Kerime bir şey sormaya niyetlendiyse de kendini tuttu. Zeyd bakışlarını indirdiğinde Beni Neccar kabilesinin önde gelenlerinin peygamberin çevresine daire biçiminde oturduklarını gördü. Daire tamamlandığında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı ve kararlı ama duygulu bir sesle konuşmaya başladı. Sesi tüm mescitte yankılandı. Hepimiz Ebu Ümame'nin ölümünden derin üzüntü duymaktayız. Ancak bazıları bu durumdan yararlanarak gerçekten bir peygamber olsaydım arkadaşımın ölmeyeceği konusunda söylentiler çıkararak ortalığı karıştırmaya çalışacak. Allah bana ne arkadaşlarımın ölümünü ne de kendi ölümümü engelleme gücünü verdi. Zeyd, Yezid'in birilerinin Ebu Ümame'nin ölümünden yararlanabileceği fikri nedeniyle kasıldığını hissetti. Beni Neccarlılardan biri sözü aldı ve "Ey Allah'ın Resulü, bize uygun görülen kaderi sabırla kabul ediyoruz ve ölümünü dine karşı kullanacak herkese dikkat edeceğiz. Ama bizler başka bir nedenle buradayız. Herkes Ebu Ümame'nin yüksek konumunu bilir. O bizim kabilemizin başı ve Medine'nin bir bölümü için kabul edilmiş otoriteydi. Şimdi Allah onu kendisine çağırdığına göre yerini kim alacak? Peygamberimizin tavsiyesine ihtiyacımız var." Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir süre uzaktan gelen bir sesi dinler gibi suskun kaldı. Sonra tereddütsüz bir tonla, "Aramızdaki akrabalığı göz önüne aldığımda sizleri amcalarım olarak kabul ediyorum. Bizler birbirimize aitiz. Dolayısıyla kabilenizin ve mahallenizin başı ben olacağım." Durumun ciddiyetine rağmen çoğu mutluluklarını gizleyemedi. Hazreti Peygamber başları mı oluyordu? Medine'de başka hangi kabile böylesine büyük bir onurla kutsanmıştı? Yaşanmakta olanlar bir anlığına yaşlı adamın ölümünün doğurduğu acıyı unutan çocukları da etkiledi. Onlar da Beni Neccar'dandılar. Kimse mescidin henüz tamamlanmamış ve açık olan duvarına yakın bir yerden gelen tiz ve boğuk sesi duymamıştı. Ancak eğitimli bir kulak bu duyulamayacak kadar hafif sesin dişi bir kedinin tedirgin nefesi olduğunu anlayabilirdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hafifçe döndü. Bu yalnızca peygamber olduğunda camiye giren, diğer zamanlarda ise civardaki ağaçlarda çüneyen, gümüş rengi kadife tüyleri bulunan bir kediydi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğerlerinin aksine Yezid'in olayı fark ettiğini anladı ve kendisine bir işaret yaptı. Zeyd ve Kerime Yezid'in binanın kenarına doğru fırladığını gördüler. Hurma ağaçlarına tırmanmaya alışık olan delikanlı hiç ses çıkarmadan tahta desteklere tırmanıverdi. Girişi kapayan palmiyenin yaprakları arasında kayboldu. Çocuklar onun kıpırdamadan aynı yerde kaldığını düşünmeye başlamışlardı ve bu garip davranışından endişelenerek tam onu aramaya gitmeyi düşünürken bir damın tepesinden Bilal'in herkese akşam namazına davet eden güçlü sesi duyuldu. Çocuklar bölünerek namaza kalkanlarla birlikte saf tuttular. Namaz bittikten sonra Zeyd ve Kerime camiden çıktılar ve birkaç dakika sonra Yezid ile karşılaştılar. Bariz biçimde heyecanlı gözüküyordu ve soru sormalarına gerek bile kalmadı. Kendinden memnun bir tavırla "Abdullah'ın adamlarıydı," dedi. Kendini tutamayan Kerime cevabı bilse de "Kendini Vahan'ın hükümdarı ilan etmek isteyen adamın mı?" diye sordu. O tehlikeli bir adam ve tüm münafıkları çevresine toplamış. Zeyd saflıkla "Neden münafık diyorsun ki?" diye sordu. Çünkü çıkarları için ve zayıflıklarından İslam'ı kabul ettiler. Ama kalpleri hala putperest kaldı. Ebu Ümame'nin hastalığını duymuşlar ve peygamberin tepkisini ölçmek için casusluk yapıyorlarmış. Kerime, casusluğa ne gerek var ki? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem saklanmıyor ki, diye atıldı. Yezid gülümsedi. İşte mesele de bu. Kendilerine olan biteni Beni Kaynuka hahamının kardeşi İshak'a anlatma görevi verilmiş. Ve namazdan önce mescide gelerek birilerinin şüphesini çekmek istememişler. Vaha'da herkes İshak'ın ailesinin hassas ve karışık bir konumda bulunduğunu bilmekteydi. Din kardeşlerinin şaşkınlığı arasında İshak'ın kardeşi Haham Hüseyin, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Vaha'daki karşılaşmasının ardından Müslüman olmuştu. Onunla birlikte çocukları, hatta Zeyd ve Ömer'in ununu taşımaya yardım ettiği yaşlı teyzesi de Müslümanlığı seçerken, İshak, Yahudi olmayan bir peygamberi reddederek kardeşiyle olan tüm ilişkisini kesmişti. Yaşlı muhayrık, boşu boşuna İshak'ı Yahudi kalarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğu gerçeğini ve kendisine yollanan dini kabul edebileceğini iknaya çalışmış ama hiçbir sonuç alamamıştı. Muhayrık, peygamberin ve Müslümanların dostu olmakla birlikte Musevi olarak kalmıştı. Ama İshak nedenlerini dinlemek istememiş ve güvensizliği yavaş yavaş kine dönüşmüştü. Yeni dinin düşmanı olarak görüyordu kendisini. Kızgınlığı, hükümdar olamayan Abdullah'ınki ile birleşince Vaha Müslümanları için çok büyük tehlike teşkil etmeye başlamıştı. Zeyd, ne yapmak istiyorlar diye sordu. En önemli haberini vermemiş olan Yezid, bunu söylemediler ama her şeyi peygambere anlattım. O da bana tetikte olmamı söyledi, diye cevap verdi. Buna inanamayan Zeyd, peygamber sana bir görev mi verdi, diye sordu. Yezid, kardeşinin sorusuna cevap vermedi. Ama parıldayan yüzü, kelimelerden fazlasını açıklamaktaydı. Kerime, o halde biz de bunu keşfederiz. Al sana, bu da Medineli bir genç kızın ahdi, diye diretti. O gece, üç çocuk, Ebu Ümame'nin kaybından dolayı duydukları acıdan ve münafıkların yaptıkları planların merakıyla uyuyamayıp yataklarında dönüp durdular. İşte o an umutsuzluk Zeyd'in kalbine güçlü dalgalar halinde hücum etti. Karşı çıkmaya çalışan çocuk midesinde duyduğu burulmayı engellemeye çalışıyordu. Ne var? Oğlan varlığını hissetmiyor görünse bile başından ayrılmadı ve uykuya dalana kadar elini tuttu. Sonraki yıllarda Zeyd o geceyi ve annesi yanında olmasa kendisini nasıl hissedeceğini sık sık düşünecekti. Karanlık bir mağarada kaybolmuş gibiydi ama sonunda birisi elinden tutmuş ve yolunu bulabilmişti. Kuruması için güneşte bırakılmış ıslak bez gibi sıkıntı kendisini sonunda terk etti. Zamanın doğal akışının insanların nefislerini nasıl da tedavi edebildiğine inanmak bazen zor oluyordu. Ebu Ümame'nin cenazesi ertesi gün Vaha'da hareketli bir güne denk geldi. Zira Suriye'den gelen bir kervan konaklamıştı. Ebu Ümame'nin bedeni beyaz bir çarşafa sarılmış, üzerine de Zeyd'in ısrarıyla siyah cübbesi serilmişti. Beni Neccarlardan oluşan bir kafile cenazeyi mescidin arkasında Medinelilerin düzgün sıralar halinde beklediği meydana götürdü. Hazreti Peygamber cenaze namazına imamlık etti. Diğerlerinden farklı olarak bu namazda secde edilmeden kıyam halinde ayakta durulmaktaydı. Daha sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzüntüden çatallaşan sesiyle kısa bir konuşma yaptı. Peygamberin sözlerini duyduktan sonra Zeyd gerçekten neler olduğunun bilincine vardı. Vaha, Allah'ın yardımıyla bir grup putperesti imanlılardan oluşan bir çekirdeğe dönüştüren değerli bir adamı yitirmişti. Ebu Ümame, başta Zeyd olmak üzere tüm Medinelilerin babası gibiydi. Ebu Ümame bana korkmamamı söyledi diye güçlükle içinden tekrarlıyordu çocuk. Bu esnada kalabalık yaşlı adamı son kez selamlamak için mezarlığa doğru ilerlemeye başladı. Bedeni toprağa indirilirken Zeyd, Ebu Ümame'nin siyah cübbesinin yerine bembeyaz bir başkasının aldığını bile fark edemedi. İçine yuvarlanmakta olduğu bu dramatik düşünceler karmaşasını bozan Kerime oldu. Ve Zeyd'e sanki Allah tarafından yollanmış bir melek gibi, ızdırap dalgalarını kıran bir kaya gibi geldi. Kerime'nin gözleri yaşlardan kıpkırmızı kesilmiş olmakla birlikte dikkatli ve uyanık gözüküyordu. "Zeyd, uyan, önemli haberler var," dedi. O sırada Yezid de yanlarına gelmiş, ilgiyle dinlemekteydi. "Hüseyin'in oğlu İshak'ın yeğeni Yusuf'la konuştum. Uyanık bir çocuk ve neler olduğunu hemen anladı. Amcasının dün gece geç saatlere kadar Şas ile konuştuğunu anlattı. Bir şeyler planladıkları kesin." Her şeyi öğrenmeye niyetli olan Yezid, "Neler konuştuklarını duyabilmiş mi?" diye sordu. Alçak sesle konuşmuşlar ama bir ara İshak şöyle bir cümle sarf etmiş. "Hadi git, merak etme, dediğimi yaparsan Yesrib eski haline dönecek." Kerime, "Fazla değil ama ne anlama geldiğini bulmaya çalışırız, tetikte olacağız," diyerek yeniden içine kapanan Zeyd'i sarstı. Kalabalık kendi aralarında konuşurken sözü Abdullah aldı ve Beni Neccarları malikanesine davet ettiğini bildirdi. Aralarındaki gerginliğe ve yiyecek sıkıntısına rağmen Abdullah gibi birinden de gelse, cenazelerden sonra adetten olduğu için bu davette bir gariplik yoktu. Ama çocuklar bu olayın ardında İshak'ın olmasından şüphelenmişlerdi. Nitekim vahada hiçbir eksiği bulunmayanlar yalnızca Musevilerdi. Zira Mekkeli putperestlerin Kureyşlerin isteğiyle koyduğu ambargo onlar için geçerli değildi. Yine de bu daveti reddetmek için ortada sebep olmadığından tüm Beni Neccar kabilesi malikaneye doğru yola koyuldu. Onlarla birlikte artık bu kabilenin başı olan peygamber gibi aynı Kureyş kabilesinden olan diğer muhacirler de gittiler. Çocuklar da diğerleri gibi Abdullah'ın evine yöneldiler. Ama gitmeden önce Yusuf'a durumdan faydalanmasından şüphelendikleri Şas'ı gözden kaçırmamasını tembihlediler. Nitekim az sonra küçük Yusuf koşa koşa gelerek Şas'ı Efsli ve Hazreçli gençlerle birlikte uzaklaşırken gördüğünü söyledi. Bazılarında yepyeni yaylar bulunmaktaydı. Şas'ın ailesi çok kaliteli yaylar yapmakla ünlenmişti. Grup, Vaha'nın ok atma çalışmalarının yapıldığı ıssız bir noktasına yönelmişti. Zeyd düşüncesini, "Genç savaşçıların ok ve yay kullanmaları çok normal," diye belirtti. Ama Yezid olayı eline almak istiyordu. "Onlara güvenmiyorum. Silah her zaman tehlikelidir. En iyisi gidip kontrol etmek," dedi. Zeyd, "Nasıl yapacağız ki? Eğer takip edersek Şas şüphelenir," diye itiraz etti. "Şas'ın yayları denemek için tam da bu anı seçmesi sana garip gelmiyor mu? Tam da bütün yaşların münafıklar tarafından yemeğe davet edildikleri anda." Zeyd kardeşini anlamaya başlamıştı. O da Evslerle Hazreçler arasındaki uzun savaş yıllarını unutmamıştı. Ama öte yandan tüm vahada kendisine en çok korkutan kişi olan Şas'la karşılaşmaktan da korkmaktaydı. Zeyd'in endişelerini paylaşan Yezid bir an sessiz kaldı ama birden bakışları aydınlanarak "Hire şehrinin hikayesini hatırlıyor musun?" diye sordu. Zeyd birden kardeşinin neden söz ettiğini anlamadı. Bunun üzerine Yezid, Kuzey Arabistan'da bulunan antik Hire şehrini yöneten Kraliçe Zenobia'nın hikayesini anlatmaya başladı. Kraliçe, bir çöl kabilesinin şefi olan Amr'ın bir akrabasını öldürtmüş, Amr da bunun üzerine şehri kuşatmak ve ailesinin intikamını almak için bir oyun düşünmüştü. "Evet, evet, şimdi hatırladım," diye bağırdı Zeyd, hayatının karmaşık bir hale geleceğinden habersiz. Amr'ın 1000 develik bir kervanla Zanobia'ya gittiği söylenir. Mal taşıyormuş gibi gözükseler de aslında hayvanlara asılı yüklerin içinde ikişer asker bulunur. Devam edeyim mi? Yezid kardeşini, "Evet ama tek bir deveyi düşün," diye cesaretlendirdi. "Bana senin de onlar gibi saklanmak istediğini mi söylemek istiyorsun?" Zeyd, Yezid'in bu cesaretine hayran kalmıştı. "Deveye bineceğim ve onlara yaklaşınca saklanacağım. Ama deveyi kim idare edecek?" Gidişat hiç de hoşuna gitmeyen bir hal almaktaydı. Kerime, "Evet ya, hem saklanıp hem de deve idare edilemez," diye aniden araya girdi. "Ama deve sahibinin sesine itaat eden özel bir deve olursa, o başka." "Aferin," dedi Yezid. "Ben de Ebu Ümame'nin yaşlı devesi Uhud gibi bir deveyi düşünüyordum." Zeyd gücenik bir sesle, "Nereden biliyorsunuz bu hikayeyi?" diye sordu. Kerime'nin bakışları kurnazca parlıyordu. "Ebu Ümame bize devesine neler öğrettiğini anlatmıştı. Devenin sana itaat etmesinden çok gururlanıyordu. Bir gün sana çok yardımı dokunacağına da söylemişti." Yezid, "Peygamberin gözlerimi açık tutmam konusunda beni görevlendirdiğini de unutmayalım," diye dayattı. Zeyd bu ikisine buz gibi bir bakış fırlattı. Hiç hoşlanmadığı bir olaya sürüklenmişti ve nasıl kurtulacağını da bilemiyordu. Zeyd'in köşeye sıkıştığını anlayan Yezid mutluydu. Kurnazlıkta kardeşini geçmesi pek de sık olan bir şey değildi. Artık her korku kırıntısını yok etmek için birazcık çaba yetecekti. Nitekim Yezid, Zeyd'in Kerime'nin önünde korktuğunu asla kabul etmeyeceğini bildiğinden bu çok kolay olacaktı. Böylece Kerime olan biteni babasına anlatmaya giderken Yezid ile kardeşi Uhud'u almak için Ebu Umame'nin evine yöneldiler. Yaşlı adam ölmeden önce devesini Zeyd'e bıraktığını açıkça ifade etmişti. Avluya girer girmez deve emin ellerde olmaya devam edeceği için mutlu olmuşçasına yeni sahibini hemen tanıdı. Zavallı hayvanın üzerinde hala iki heybe bulunuyordu. Muhtemelen Ebu Umame'nin bunları çıkarmaya vakti olmamıştı. Zeyd bunun iyi işaret olduğunu düşünerek deveyi okşamaya başladı. Hayvancık da kendisine kulaklarını sallayarak karşılık vermekteydi. Zeyd Yezid'in sesiyle kendine geldi. "Zaman kaybetmeye devam edersen şasa yetişemeyiz." Hala hafifçe tedirgin olan Zeyd döndü. "Haklısın. Seni şasa götüreceğim. Ama benden başka şey isteme. Hadi gidelim o halde." Zeyd cevap vermeye zaman bulamadan Yezid Uhud'un hörgücüne tırmanıvermişti bile. Onu hala söylenen kardeşi izledi. İşler kötüye giderse annesinin neler söyleyeceğini düşünmekteydi. Bu kendisi için yeni bir durumdu. Yezid kendisine verilen görev nedeniyle rahattı. Ama Zeyd kendisini çocuk geçmişi ve erkek geleceği arasında tehlikeler ve risklerle dolu bugünün karmaşıklığına hazırlıksız yakalanmış hissetmekteydi. Yapmakta olduğu şeyin sonuçları üzerine düşünmeye başladı. Ne de olsa küçüklüğünden beri mantıklı ve temkinli olmuştu. Her şeyden önce belki de bir daha Kerime'yi aynı rahatlıkla görmesine izin vermezlerdi. Nitekim bir çocuğunkinden ziyade bir erkeğin sorumluluk alanına bulaşmıştı. Bir erkek ve bir kız çocuğu yetişkin olma yaşına gelince uzun süre yalnız kalmalarına pek izin verilmezdi. Kerime'nin babası Ubade bir yana, muhakkak annesinin de bir çift sözü olacaktı. Ne de olsa çocuk olarak görülmenin bazı ayrıcalıkları bulunmaktaydı. Yezid'in sesi onu gerçeğe döndürdü. "Zeyd, bırak homurdanmayı, geliyoruz." Atış alanı önlerindeydi. Şas'ın yanındaki evsli ve hazreçli gençler yayları denemekle meşguldüler ve onların geldiği yöne bakmıyorlardı. "Zeyd, şimdi ne yapacağız?" diye sordu. "Saklanma zamanımız geldi." Zeyd sağdaki heybeyi açarken, "Eğer şasa yakalanırsak bizi kesin kovalar Daha da kötüsü neler yapacağını Allah bilir, diye homurdandı. Ayrım sonu. Sayfa 172.